Bu kitap Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Ayal Gökçe. Eserin adı Bu Roman O Kız Okusun diye yazıldı. Yazarı Enver Aysever. Türü roman. Doğan Kitap 15. baskı Ekim 2014. ISBN No'su 978-605-09-2241-7. Bu kitap 295 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 8 Aralık 2014. Arka kapak. İstanbullu bir aşk bizim yaşadığımız. Bal renkli gözlü, rüzgarla gelen kız. Pardüzüm uçurtma olmuş, ayaklarımı yerden keser. İlk şiirler söylenmeden içimde büyür keder. Dans eden hayaline bakıyorum penceremde. Yıldızlara bulandım, yaralı sözler bu gece, ses vermek için sana çırpınır bir haldeyim. Nefesim tükendi artık, aşk için acemiyim. Ayrılık sözleri yakışmaz İstanbullu aşka. Seni bana getirdi dizelerle Cemal Süreya. Bu mektup O Kız Okusun diye yazıldı. Bu şarkı O Kız Söylesin diye yapıldı. Giriş. Bazen bir kentin sokaklarında yapayalnız, dilsiz ve kimsesiz bulur insan kendini. Hele ki bu kent İstanbul'sa, aslında susması bile bir tür dertleşmedir. Sevgiliye seslenmek için türlü yollar aranmış, son bir cümleyi kurabilmek için beyhude çabalar tükenmiştir. İlkin İstanbul'un güzel rastlantılarından medet umulur. Olmaz. Ardından İstanbul'un güzel insanlarına sığınılır, yardım istenir. Yine sonuç vermez çaba. Mektuplar, şarkılar, şiirler, isyan, haykırış derken soluksuz kaldığını hisseder insan. İşte hal böyleyken son bir kalp çarpıntısı işitilsin diye belki yanlış yerde ve zamanda karşılaşmanın hesabını temize çekmek için bir yol bulunur. İstanbul'u bir aşkta yaşanan, ses vermek gerekti artık, tek bir yol kalmıştı. İşte bu roman bal renkli gözlü kız okusun diye yazıldı. 1. İstanbul'a yağmur yağıyordu. Bir aşk romanı girişi için uygun cümle kuruldu. Hafif gri hava, gün ortası olmasına karşın kederlendiriyordu insanı. Kulakları sağır eden korna sesi, artık şaşırtıcı olmaktan çıkmış, kanıksanmıştı. Bu hal, kaldırımda itiş kakış ilerleyen kalabalığı etkilemiyordu belli. Hüzünle oynaşmaya alışık, biraz serseri, salına salına yürümek niyetinde olanların canını sıkan, ters bir rüzgar alabora etti duyguları. Nişantaşı'ndayız. Kendini bu puslu fotoğrafa uygun gördüğünü umursamaz tavrından anladığımız kahverengi pardesülü adam, tüm olanları görüyor, ıslanmaktan ve rüzgarın beşik gibi sallanmasından rahatsız olmadan ilerliyordu teşvikiyeye doğru. Cerrah kuzenin muayenehanesine doğru yol almaktaydı adam. Bir doktora gitmek ancak bu koşullarda kabul edilebilirdi. Nişantaşı iyi bir seçenekti, doğru. Havanın iyice soğumuş olması, hatta rüzgarın hoyrat tavrı hoşuna gidiyordu. Anlamsız bir ısrardı onu buraya getiren. 2 gün önce boynunun hemen yanında, sol omzunda ele gelen bir yumruydu neden. İstanbul'un son güneşli günlerinden birinde, ki bugüne bakınca daha 2 gün önceki havaya inanmak güçtü. Bir sahil meyhanesinde nasıl bir araya geldikleri meçhul aile toplantısında fark etti yumruyu. Hafif kaşıntılı, oynaması zevkli bir top olarak duruyordu yanı başında. Hani hem bedeninden bir parçaydı hem de sonradan eklenmiş bir yabancı. Yan sandalyede sigarasının dumanını derince içine çeken cerrah kuzeni eğlence olsun diye söz etti yumrudan. Masadan yükselen sigara içen hekime danışılır mı? İtirazı arasında kuzenin eli değdi tene. Yüzündeki gergin ifade göründü mü bilmiyoruz. Kuzen sigarayı unuttu, topla oynamaya başladı. Adamın canını yakacak kadar sıktı. 1-2 dakikalık meyhane muayenehanesinden sonra yarın bana gel talimatını verdi. Arka arkaya içilen rakılar eşliğinde hoş, şenlikli kahkahalar savrulmaya devam etti masada. Kuzenin durgunluğu fark edilmedi. Yüzüne esmer bir hüzün yerleşmişti çoktan. Çakır keyif vaziyette dağılmak üzere olan kalabalık şakalar yapmaya devam ediyordu. El kol hareketleriyle de birbirlerini kışkırtmaya başlamıştı sarhoşlar. Kuzen ısrarla "Yarın bana gel," dedi. Adam bu yersiz ısrara gülümseyerek karşılık verdi. Kuzen ciddiyetini ifade etmek için Kaçta geleceksin diye sordu. Adam hafsiktir dedi. Kuzen kaçta diye ısrar etti. Sonuçta randevu gününden tam 2 gün sonra 3-4 telefon görüşmesinin ve karşılıklı edilen kırıcı sözlerin ardından adam çıktı Nişantaşı'na. Karanlık gökyüzünü delercesine boşanan yağmuru bir çağrı gibi algıladı. İstanbul'un bu kederli ve hırçın hallerini seviyordu. Kuzenin sıkıcı muayenesinin ardından özgür kalacaktı nasılsa. Uzun bir yürüyüş planı yapmış, kaç zamandır gelmediğini fark ettiği caddeye bırakmıştı kendini öylece. Nedense son bir haftadır yanında taşımaya başladığı ince pirodan bir tane yakmış, sağa sola dumanlar savurarak amaçsızca yürüyordu. Kibirli halini vitrinlerde rast geliyor, şımarıklığından memnun, yıllar sonra moda olmuş eski kahverengi pardesünün rüzgarda salınmasından hoşnut ilerliyordu. Artık çamurlu bir hal alan yağışın pek de insanı mutlu ettiği, romantik duygulara yol açtığı söylenemezdi. Kiminle inatlaştığı belirsiz, halinden, tavrından, o bencilce mutluluğundan ödün vermeden Teşvikiye Camii'nin yanındaki muayenehaneye dek yürüdü. Geniş, yüksek apartman kapısında durdu. Üstünde apartman yazan binaya baktı uzunca. Kuzenin bu muayenehanesini biliyordu bilmesini ama sıkıntı veren bir yabancılık duygusundan sıyrılamadı. Buraya hasta olarak gelmek, zengin olmak demek diye düşündü. Zillerin arasında isim aramanın sıkıntılı halini hemen üstüne giyiverdi. Zile bastı, çınlayan müzik dairenin giriş katında olduğunu belli etti. Az sonra kapı açıldı. Ağır, demir kapıyı abanarak iterken içeriden sabırsızca taşan, rahatsız edici sıcağı yüzünde hissetti. Aniden buğulanan gözlük camlarına bir küfür savurdu. 80'li yılların varlıklı hastaları için kurgulanmış, eski bir tasarım içinde buluverdi kendini adam. Pardesüyü çıkarıp gözlüğünü silmek için kazağını çekiştirirken canı sıkıldı. Artık işinden nefret ettiği yapmacık gülüşünden belli, muhtemelen oturduğu koltuktan hiç kalkmayan ve içerideki dekorun en kötü parçası olan sekreter kadından kahve istedi. Geniş salon duvarlarına asılı demode resimlere baktı. Hepsi özgün, imzalıydı. Bir dönem doktor olmak ile varlıklı olmak arasındaki ilişkinin simgesi olarak asılı durmaktaydılar. Bu berbat görüntülere hak ettiklerinden çok uzun, neredeyse inatlaşır gibi baktı. Kokusu kendinden önce gelen, lezzeti kokusuna yanaşmak şöyle dursun, içilmesi imkansız sıvıyı da bu resimlerin önünde mideye indirdi. İsteksiz olduğu, her şeye hevesini yitirdiği zamanlar, nasıl da herkese ve belki önce en yakınlarına acımasız olduğunu, hatta sevgisiz baktığını düşündü. Başka bir ruh haliyle bu salona girseydi, güzel göreceği tüm nesneleri fark etmek isteyebilirdi. Cerrah kuzen, hekim babasından kalan bu daireyi, onun anısına duyduğu büyük saygıyla korumuştu. Koca popolu, çirkin giyimli sekreter kadın da buna dahildi. Sanki bir alışkanlığı yeniler, geleneği sürdürür gibi her gün 2 saat uğrardı buraya kuzen. Büyük hastanelerde parlak bir cerrah olmanın ünüyle hizmet veriyor, sahiden iyi de para kazanıyordu. Kim bilir, belki muayenehane bir sığınak da onun için. Ailenin yaşlarını burada görür, uzun sohbetler eder, çoğu artık dermansız olan dertlerini dindirirdi. Ağrım var diye koşa koşa gelen yaşlılar mutlu ayrılırdı buradan. Konuşmak, insan içine çıkmak için bahane yaratıyorlardı demek. İyi de bizim adam niye burada kabul ediliyordu? Belli ki törensel günlerden biriydi. İçeriden bir hastanın hayır duaları eşliğinde kapıda göründü kuzen. Kadıncağız neredeyse elini öpüp eteğine yüzünü sürecek dek minnet etmekte, sevgi gösterisindeki abartı belli ki kuzeni rahatsız etmekteydi. Tuhaf ama bizimki bu duruma hoşgörüyle baktı. Çaresizliğin, bilgisizliğin, geleceksizliğin insanı kaderci yaptığını düşündü. Bilimsel bir neşterin sağaltıcılığı ile Tanrı'ya yakarmanın acayipliği arasında gidip gelen insanları gözünün önüne getirdi. Yüzünden belli belirsiz duygular seçildi. Kuzene sevgi hissetti. Kuzen, kadını geçirdikten sonra bu sevecenliği hissedercesine baktı adama. Sözleşmiş gibi odaya doğru yürüdüler. Gereksiz hal hatır sormamalarının nedeni, kimi abartılı hareketlerden kaçınmak içindi. Olağan dışı bir durum yaşanacağını tahmin etmek zor değildi. Kuzen bu kez kaygı verici bir ifadeyle, meyhane ortamında gırgır yapan ses tonu şöyle dursun, büyük huzursuzluk yaratan bir ilgiyle muayeneyi tamamladı. Koltuğa oturdu, az önce soyunmuş ve zalimce hırpalama karşısında neye uğradığını şaşırmış adamla bakışıyordu. İstanbul yağmura teslim haldeydi. Nişantaşı'nda geniş çerçeveli pencerelere nohut büyüklüğünde damlalar vuruyordu. Kuzen bir iyi, bir de kötü ihtimalden söz ederek girdi söze. Cümlelerin kuruluşundan, sesin bozuk melodisinden, yüzdeki sıkıntılı ifadeden, esasen iyi diye bir ihtimalin olmadığı anlaşıldı. Zor bir süreç yaşanacağından, türlü tahlil gereksinimlerinden, inşallah yanılıyorumdur ama diye başlayan tümcelerden, birkaç aylık ömrü kalan bir kanser hastası olduğunu anladı adam. Dramatik bir sahne yaşanmasına izin vermedi ikisi de. Duyguların belirginleşmesi ve iç sesin açığa çıkması yasak doğan. Kederli, gri gökyüzünün altına atıverdi kendini kahverengi pardesülü adam. Bir aşk romanı kahramanı olduğunu bilmiyordu. Okuduğu romanların sonlarını da pek beğenmezdi doğrusu. Yazarların sonlarla ilgili beceriksizliğine kızar, eğer günün birinde eline kalem alırsa, öykünün tümünü değilse bile sonunu iyi yazacağını düşünürdü. O güne dek ölüm üstüne çok düşünmek olmakla birlikte, öleceğini hiç düşünmediğini büyük bir hayretle fark etti. Hala tam olarak bu fikri ikna olduğu söylenemezdi. Elinde uzunca bir yapılacaklar listesi, göstermekten hoşlandığı ince pirosunu yakmış bir halde, teşvikiyeye sırtını dönerek yukarı doğru yürümeye başladı. Garip bir huzur vardı içinde. Birden kesilen yağmur, neredeyse gökyüzünün tam göbeğinin açılmasıyla ortaya çıkan, belli belirsiz mavilik, derken sanki ortak bir zamanlamayla kendini sokağa bırakan insanlar bu acayip haberin etkisini hafifletmek için kurgulanmıştı. Yürüdüğü kaldırımlara dikkatlice basma alışkanlığını yitirmişti bir süredir. Sürekli değişen taşlar, gizemi ortadan kaldırmış, sahte bir yenilikle tarihsiz caddeler oluşmuştu her yanda. Yıllar önce genç bir adamken, yine üstünde yeni yetmeli kebesiyle alınmış bir pardüsüyle girdiği kahveyi anımsadı. Yerinde olmadığından emindi. Yine de Osman Bey girişine dek yürümek ve hemen oradaki kahveyi bulmak istedi. İstanbullular tarafından çok iyi bilinen cumartesi telaşının yaşandığı bir gündü. Seyyar denmesi ayıp, sokağın doğal parçası satıcılar zaman kaybetmeden yayılmaya başladılar. Sağlı sollu kuruldu tezgahlar. Sıra sıra çorapların dizili olduğu, bir ayağı pasaj içinde, bir kısmı göreceği çıkmış askılı tezgahın başında, yüzünden kan damlayan şişman kadın göründü. Son 30 yıldır bu kadının tam da aynı yerde olduğunu iddia etmek zor değildi sanki. Az ileride eski plak satmaya başlayan föt şapkalı, yaşlı, zayıf adam göründü. Mağazaların vitrinlerinde rekabetin tüm unsurları giderek belirginleşmeye başladı. Dramatik kurgular içinde uçuşuyordu bordo gece elbiseleri, ince çizgili yeni moda kravatlar, ince saten çoraplar ve türlü aksesuar. 2. Biri hakkında konuşmak zordur. Yazmak daha da zor. Eğer tas tamam dört başı mamur bir tarif yapmak için yola koyulursanız, başarısızlık kesindir. Ne denli özenli sıralansa da sözler, ayrıntılar büyüteç altına alınıp, ne denli derinlemesini irdelense de nihayetinde insandan söz edilecektir. Kesin hükümler vermek zorundaysa kişi, baştan eksik kalacağını bilerek sınırlı bir tarif yapacağını belirtmelidir. Çok zamandır ayna karşısında vakit geçiren genç adamdan söz ederken bunun göz önünde tutulması gerek. Ergen erkeklerin büyük sorunu tıraş olmak. Bir kimsenin tıraş olma eylemi üstünden kişilik analizi yapmak gülünç gelebilir ilk bakışta. Ama neredeyse her sabah aynı saatte, aynı titizlikte, aynı ışıkta, aynı açıyı kullanarak tıraş olan bir genç adamdan söz ediyorsak, eyleminin törensel olmasa bile hayli önemli olduğunu söyleyebiliriz. Aynada gördüğü kişiden hoşlanması ile onu çirkin bulması arasında garip, çelişik bir hal olduğunu yazmak gerek ilkin. Bir insanın aynadaki aksine bakmaktan bunca hoşlanması ve gördüğü kimse hakkında zaman zaman hayli eleştirel, hatta abartılı derecede acımasız hükümler vererek sonunda bayağı çirkin diyebilmesi tuhaf. Bunca hassas ve dakik biçimde tıraş olmak için çaba sarf etmesi uzun zaman öncesine dayanan bir alışkanlık denebilir. Bıyıklarının tüy haline katlanamadığı günlerde babasının itirazlarına karşın canını yakmak istercesine jileti sürmüştü yüzüne ilkin. Yeni hali daha çok benimsediği kesin. Yüzündeki yara bere izleri çocukluğa veda, erkek olmaya merhaba demek. Bir genç adam için en korkuncu bedenin gelişip sesin kalınlaşmasına karşın yüzün çocuk kalması, dahası ifadenin acınası görünmesidir. Bunu değiştirmek için sınırlı olanağı bulunan genç adam adına tıraş en radikal eylemlerden biridir. İstenen sonuç alınmış mıdır, hatta ne tür bir beklenti için bu eyleme geçirmiştir, tartışma götürür. İnsanın her sabah kendi yüzüne bakarak bunca zaman geçirmesi ilginç veriler edinmesine neden olur. Ya kanıksarsınız o görüntüyü ve artık ilgi çekici gelmez ya da tersine her yeni günle birlikte değişen çehreye şaşkınlık, hatta hayranlıkla bakarsınız. Genç adamın ergenlikten çıkıp adam olma sürecine tanıklık etmesi, bunu bir günce tutar gibi aklına kazıması hayranlık verici. Adım adım kendine dair fikir edinmiş, içinden gelen sese teslim olmamak için dışındaki ifadeye başvurmuş. Bir tür sağlama diyebiliriz buna. Hani içi dışı bir olma tabirine nazire bir durum. İçinden gelen ses çoğu zaman dış faktörlerle uyumlu olmayan bir ifadeden ötürü ikna edici değildir. Kim için? Hem dışarıdan bakan adına bir yanıt verilebilir, hem de her sabah kendine bakan gözler için. Bu sabah daha bir telaşlı olmasını anlayışla karşılamak gerek. Uzun zamandır özlenen buluşma gerçekleşecek. Bir genç kadın ve adam Nişantaşı'nda bir kahvede öğle sonrası mahremiyeti yudumlayacak. En azından az sonra üstüne büyük gelen pardesüyü zevkle giyecek, genç adam için durum böyle. Günlerce Göztepe'deki evlerinin penceresinden uzun uzun baktığı bal renkli gözler üstüne düş kurduğu o İstanbul güzeli genç kadınla buluşacak. Kısa Göztepe apartmanının ikinci katında bir sığınağa dönüşen odasında kiracı bir ailenin yazgısında dolanan düşlerden söz ediyoruz. Bahçesinde erik ağaçlarının hala özgürce meyve verdiği, yeşilin tüm renkleriyle sarmalanmış bir apartman. Henüz gökdelenlerin ruhları esir almadığı günler. Güz vakti yaprakların havada oynaşarak yere düşüşünü bir büyük mucizeye tanıklık eder gibi izlemek mümkün. Genç kadınla ilgili düşlerine karışan bir manzara bu. İlk aşk için tüm imgeler hazır. Bir türlü istediği gibi biçimlenmeyen kıvırcık saçlarla zamanın nasıl geçtiğini fark etmeden tepinen bir genç adam. Birazdan telaşla sokağa atacak kendini. İçinde büyüyen telaşın adımlarını sürmekte şimdi. Sağlı sollu ona bakan gözlerden habersiz. Çocukluğunu geçirdiği mahallenin esnafı kalbinden taşan gümürtüyü duyamaz elbet. Belki tersine herkes acemi aşağı saygıyla bakıyor. Yüzlerde beliren gülümseme yepyeni bir aşkın herkesi güzelleştireceğine duyulan inançtan. Kışa yakın bir gün diyelim. Hava soğumuş fakat henüz tam ipucu vermemekte. İstanbul işte. Arsız mevsimlerin sıra beklemeye katlanamadığı bir şehirden söz ediyoruz. Etraftaki giysi çeşitliliği bundan. Üstüne bir yelek alıp ürperen tüylerinden utanç duyarak ilerleyen bir kadın görmek mümkün. Kat kat giyinmiş, neredeyse soluk almak için çırpınan yaşlı bir adamla da karşılaşabilirsiniz. Renkler ne güzel. Sonbahar yaprakları gerçek olamayacak kadar özenli yayılmış Bağdat Caddesi'ne inen sokağa. Üzerine büyük gelen pardüsüye bürünmüş, kafasına fötr şapka geçirmiş bir genç adam. Cebinde sayfaları dağılmış Cemal Süreyya şiirleri. Bir Fransız filminden taşan karikatürize kahraman. Çocukluktan kalan alışkanlıkla bir beden büyük alınan kabanlar, müflonlu pabuçlar. Abartılı görüntü, gülünç olmak şöyle dursun, neredeyse memur ailesinin kartviziti gibi. Cebe sıkışmış kitap, az sonra dolmuşta okumak için. Çok uzun sürecek bir yolculukta eşlik etsin, yürek çarpıntısını dindirsin diye. Ama biliyoruz ki bu nafile bir çaba. Sadece bir göz okuması olacak. Cüzdanı sıkışmış kağıt paralardan biri, özenle sunulacak şoföre. Cüzdan önemli bir nesne. Ergenlikle yetişkinlik arası bir yerleri işaret eden bir tercih. Artık gerçek deri bir cüzdana konuluyor para. Nedense dolmuşçular hep aynı yüz ifadesiyle bakıyor aynadan. Hep aynı tempoda ilerliyor araba. 60 model bir Chevrolet. Ağır iniyor Kadıköy iskelesine doğru. Telaşsız caddede yürüyüşe çıkmış gibi. Kendinden geçmiş, hayaller içinde kıvranmaya başlayan bir genç adamın yüzü görünüyor dolmuş camından. Türlü imgelerle örülü, binbir ruh hali içinde gezindiğini sezmek güç değil. Uzaklara bakan dalgın adam, bir sevgiliye doğru yol almanın heyecanında. Daha doğru dürüst gözlerinin içine bakarak tek bir cümle kurmamışken, onu kaybetme kaygısı içine oturmuş bile. Her aşk öyküsü böyle başlar. Sonbahardır, imkansız bir aşkın pençesinde kıvranmaya hazır bir adam belirir fotoğrafta. Hüzünlü sözler nereden gelir yerleşir ruhuna tam tamına bilinemez. Sanki bir yerlerden ayrılık şarkıları gelir ve ürpertici, biraz da abartılı olduğu için belki, kırık bir gülümseme eşliğinde işitilir. Genç adam daha ilk buluşmaya doğru yol alırken ayrılık acısı hisseder. Tuhaf, ilk kez bu duygularla titreyen beden, doğanın bilgeliğiyle donanmış sarsılıyor. Sanki ortak bir yazgı, gelenektir İstanbul'da aşık olmak. Ne vakit yol tükenmiş, Kadıköy iskelesinin önünde bulmuştu kendini anlamadı. İnsanların telaşını, birbirini ezen adımlarla ilerleyişlerini hoyratça buldu. Uzakta beliren, her an adım adım düşlerine doğar gibi yaklaşan vapura baktı. Az sonra onu içine alacak, ellerinden tutarak korunaklı bir liman gibi ona yol gösterecek, o biricik vapuru çağırdı sanki. Yaklaştıkça düşselliği ortadan kalkıyor, ihtişamlı bir varlık olarak geliyordu iskeleye ve genç adamın hayallerine doğru. Soğuk yüzüne çarpsın diye geminin kış bölümündeki üst güverteye koştu. Sarhoş bir gecenin ardından uyanmak için yüzünü yıkayan adamlarınkine benziyordu ifadesi. İçinde İstanbul bulunan tek bir cümle kurma hakkım olsa bu anı tasvir ederdim diye geçirdi beceriksiz bir şair kibriyle. Sanki bu söz düşündüğünden bağımsız bir zamanlama ile çınladı kulağında, abartılı, ağdalı fikir canını sıktı. Bir genç kadına doğru yol alırken bunca berbat tasarı nereden gelip yerleşiyordu aklına? Ak köpüklerle oynaşan martılar, taş fırından az önce çıkmış bol susamlı simit, ahşap koltuklara tünemiş tanıdık simalı yolcular, tavşan kanı demlenmiş çay, tam da bu ana uygun ezgileriyle varlıklarını anımsatan satıcılar olmasa bir İstanbul vapurunda olduğumuzu nasıl anlayacağız ki? 3. Ölüm üstüne hiçbir zaman sahici bir fikir üretilemez. Üzerine düşünülür, kurgu yapılır, merak edilir, tahmin edilir ama hepsi yaşamakla ilgili. Geçmiş gözlerin önünden bir film şeridi gibi akar gider, son soluğu vermek için soğuk bir musalla taşına yatırır kendini, ölümü düşünen kimse. Hem o acınası haline bakarak hayıflanır, hem de kim ne derse desin hala tutkuyla yaşama bağlı olduğunu fark eder. Zihnin çetrefil sokaklarında sağa sola savrularak sert ve hoyrat darbeler eşliğinde yol alırken bile öne çıkan bütün imgeler, nesneler, çağrışımlar, sırasız akıp giden olaylar ve kişiler yaşama tutunmak için yinelenir. Ölümü düşünmek bir rüya görmek gibi desek yeridir. Bir dize kurmak gibi. Bildiğimiz yaşantıya ait değil ama yine de tas tamam göbeğinde yaşamın. Artık ölüme 5 var dediğinde bir hekim, bunu ciddiye almak olası değildir. Şakadır. İyi yapılmış ve yalın şaka. Abartılı bir hüznün oluşması bundandır belki. Zamanın dolduğuna, sürecin bittiğine ikna olmak zordur kuşkusuz. Tıpkı çok keyifli bir oyunun sonlanmasına benzer. Misafirliğe gidilen bir akşam, saatlerdir oyuncaklar arasında o sevgili arkadaşla oyunlar kurulur, oynanır, gözlerden uyku akar ama çocuk yine büyük bir iştahla asılmaktadır oyuna. Sonra anne sesi işitilir. Gidiyoruz. Bu sesi duyacağını bilir çocuk. İçinde hep bu ürpertiyi taşır. Geciktirmek, ertelemek yok saymak ister ama o ses gelir ve çınlar kulakta. Koca bir gün kana kana oynanan oyunların bir önemi yoktur o an. Eksik kalmıştır işte. Yarım, yetersiz. İtiraz etse de nafile olacağını bilir. Yine de 5 dakika daha çalmak ister. Olmaz. Ya da olur ama 5 dakika sonra yine çınlar kulak. İşte ölüm böyle beklenir. Çarpışan arabalarda kahkaha atarak oyuna dalan çocuğun, sürenin dolduğunu bildiren zili işitmesi gibi. En zevkli filmin berbat biçimde sonlanması gibi. Nişantaşı artık sadece güzel bir dekor halindeydi kahverengi pardesülü adam için. Gözleri çevrede olup biten hareketliliği fark etmiyor, dayanılmaz bir sabır kan ter içinde taşıyordu fotoğraftan. Nezaketle sunulan selamlara ya mekanik bir karşılık veriyordu kahverengi pardesülü adam, ya da yüzüne yerleşen korkutucu karanlık ifade önünden geçenlerin kaçışmasına neden oluyordu. Sağlı sollu akıp giden insanlar, renkli vitrinler, her dakika kendini yenileyen hava, bitip tükenmeyen korna sesleri ve daha sayabileceğimiz türlü uyarıcılar o güne dek öleceğini düşünmemiş olmasının hayretini gidermiyordu. Sevdiği, hatta yokluğuna dayanamayacağını düşündüğü ne çok insanı büyük bir soğukkanlılık ve daha da beteri alışkanlıkla gömdüğünü anımsadı. Demek ölüm kötü bir alışkanlık diye iç geçirdi. Uzak bir yerde güneşin batmasını izlemek ölüm. Aptal bir tariftir ölüm korkusu. Rahatsız edici bir sükunetle adamları, kadınları gömmenin nesi korkuludur? Birinci ayrımın sonu sayfa 24.